Ayrım 64.
Bebekler, Tahsin Yücel. Biz öte geçede her şeyi Mehmet Ali'den sonra Mehmet Ali'nin gözleriyle görmeye alışmıştık. Ama buna bir eksiklik denilemezdi. Öyle ya, onun için giz olmayan bizim için de değildi. Bize de gösterirdi gördüklerini. Meryemlerin dostluğu konusunda hiçbir şey bilmeyişimiz, Mehmet Ali'nin de hiçbir şey bilmemesindendi. Gerçekten de üstü başı sırılsıklam, ayakları çamur içinde, bir 42'den kaçarken ne böyle bir dostluktan haberi vardı, ne de bu garip ve garip olduğu ölçüde sağlam dostluğu yıkmak üzere olduğundan. Biricik düşüncesi kapağı eve atmaktı. Tam kapıyı iteceği sırada örtmeden gelen bir ses duydu, duruverdi. "Hey bacım, bereket toprakta büyür. Toprakta yağmurdan alır bereketi," dedi bir çocuk sesi. 1, 2, 3, 12, 5 ikindi, 42. bir baba hindi dedi. Mehmet Ali gülümsedi. Amma da çok bilmiş çocuk diye düşündü. Kimin çocuğu? Bu konuğun çocuğu olmalıydı ama Mehmet Ali evlerine gelebilecek çocukları da seslerini de bilirdi. Çabucak yukarıya çıktı. Bir Meryem'i gördü örtmede. Nalınlarını önünde koymuş, ayaklarını altına kıvırıp oturmuştu. 70'lik kadınlar gibi. Mehmet Ali pek durmadı onun üzerinde. Az önce konuşanı bulmak için çevresini araştırdı. Ama bir Meryem vardı işte. "Sen miydin yoksa lan?" dedi. "Sen miydin o yağmur konuşan?" Bir yanıt alamayınca çamurlu ayağıyla omzuna çöktü, sırt üstü uzattı Meryem'i. Meryem ne ağladı ne bir şey söyledi. Dudakları yıllardan beri birbirine yapışmış gibiydi. Mehmet Ali şaşkın şaşkın başını salladı. Sonra da geldiği gibi gitti. Yağmurun altında yürümeye başladı. "Olur şey değil," diye humurdandı. Evet, olur şey değildi. Mehmet Ali yenilmişti. Öte geçede onu şaşırtacak bir şey bulunabileceği ne kendisinin usuna gelirdi ne bizim. Mahallenin kedilerini bile bütün özellikleriyle bilmekle övünürdü. Ama işte yaşı 5'i bulmuş bacasının konuştuğunu daha bugün öğreniyordu. Gözü hep dışarıda olduğu, evdekilerle ilgilenmediği için mi belki de. Ama öbür kardeşlerinin her şeyini biliyordu. Buna ne denirdi? Belki korku diye söylendi. Meryem'in korkusu söz konusuydu elbette. Meryem varlığını belli etmeye başladığı zaman anası iki torun kucaklamıştı. Kızıyla yarışmak düşüncesinde değildi. Yeni bir doğumu önlemek için başvurmadık taş bırakmamıştı. Ama hep büyümüştü karnı. Sonra zorlu sancılar ardından bir oğlan doğurmuş, onun hemen ardından da Meryem gelmişti. Mükerrem istenmiyordu ya hiç değilse bekleniyordu, üstelik de erkekti. Herkesçe sevildi. Meryem'e gelince doğumundan yarım saat önceye değin beklenmeyen, varlığından kuşkulanılmayandı. İstenmeyen bir çocuk bile sayılamazdı. Fazladan gereksiz bir nesneydi. Bunun için anasının iki memesini de Mükerrem emdi. Meryem'i sarı inek besledi. Sarı inek satılınca Meryem başkalarının ağzında yumuşatılmış lokmalarla yetindi. Mükerrem gelişti. Meryem bodur kaldı. Mükerrem'e yeni fistanlar alındı. Meryem onun eskilerini giydi. Hala da giyerdi. Ama kim giydirirdi, ne zaman giydirirdi, Mehmet Ali anımsamıyordu. Nasıl unutmuştu küçük bacıyı? Aralarında yaşamasa bile evlerinde yaşardı. Nasıl unutmuştu? Olur şey değil. Yağmur gene azıtıyordu işi. 42'ndi diye söylendi Mehmet Ali. Geldiği yollardan geri döndü. Örtmenin altında durup bekledi. Gene aynı sözleri işiteceğini umuyordu. Aynı sözleri değil ama aynı sesi işitti. Küçük bacı türkü söylüyordu. Çocuk ağzına yakışmayan, dertli bir türkü, bir ağıt. Ne o? Şimdi de ağlayacak mıydı Mehmet Ali? Hemen topladı kendini. Belki de bir başkası diye düşündü. Ne var ki örtmeye çıktığı zaman Meryem gene aynı yerde oturuyordu. Bir şey demeden içeriye girdi. Öbür Meryem, yani ninesi, bir köşede uyumuştu. Anası Mükerrem'i kucağına almış, pencereden yağmura bakıyordu. "Sırılsıklamsın," dedi. Mehmet Ali karşılık vermedi. Aklı Meryem'deydi. Kara gözlü bir küçük bacıydı Meryem. Yamalı oğlan fistanının içinde büzüldükçe küçülürdü. Kapı açıldı, babası eşeğe bir balgam attı, yeminlerini çıkardı, geldi, yanına oturdu. Meryem'in babası diye düşündü Mehmet Ali. Sonra gene açıldı kapı. Gelin bacası Cemile geldi. Mehmet Ali, Meryem'in büyük bacası dedi içinden. Büyük bacı gülümsüyordu. Çabuk dışarıya gelin dedi. Hep birden dışarıya çıktılar. Gelin bacı hep böyle büzülüp oturan Meryem'i gösterdi. Öyle güzel ev süpürüyor ki ama beni görünce bıraktı dedi. Kız günün adamı olup çıkacak diye düşündü Mehmet Ali. Keşke olmasaydı. Anası Meryem'in yumruğunu zorla açmış, süpürgeyi tutturmaya çalışıyor, süpürde bir görelim diyordu. Anası gülümsüyordu ya Meryem gene de titriyor, süpürgeyi itmeye çalışıyordu. Süpürgeden korkuyordu sanki. Anası en sert sesiyle süpürecek misin diye bağırdı. Meryem gene direnince sırtına yedi yumruğu. Bu kez babası yaklaştı yanına. Gülümsemesini tutarak süpürgeyi önüne koydu. Al da süpür diye bağırdı. Meryem gene itti süpürgeyi. İkisi birden üzerine çullandı o zaman. Anası sırtına oturup bir yandan saçlarını çekerken bir yanda süpürmeyecek misin diye bağırıyordu. Babası neresi gelirse tekmeliyordu. Gelin bacısı da çömeldi, yüzünü tokatlamaya başladı. Meryem'in dudakları yapışıktı. Of bile demedi. Ama birdenbire kapı gürültüyle açıldı. Öbür Meryem örtmeye fırladı. Koltuk altlarından kavrayarak şişeden mantar çıkarır gibi çekip aldı Meryem'i. Kendisinden beklenmeyecek bir güçle kucaklayıp içeriye götürdü. İşte yeni bir şey daha diye düşündü Mehmet Ali. Bir başka yeniliği de yemekte gördü. Herkes sofranın başında toplanırken Meryemler hep aynı karanlık köşede oturuyorlardı. Anası bakırı çıkmış bir tepsiye pilav koydu, bir de bazlama aldı, götürüp önlerine bıraktı. Hemen yemeye başladılar. Kimsecikler başını çevirip bakmadı. Meryemlerin ayrı sofrada yemeleri doğal bir şeydi sanki. Bu da yeni mi çıktı diye sordu Mehmet Ali. Babası yüzünü ekşitti. Serseriliğin sorduğun şeyden belli. Eve uğradığın yok ki diye umurdandı. Mehmet Ali kaşığını atıp örtmeye çıktı. Az önce Meryem'in oturduğu yere çömeldi. Bulutlardan yeni sıyrılmış bir yıldıza dikti gözlerini. Bay koca karı diye söylendi. Anlatacakları tükendi mi onu anlatırdı bize. Bir zamanlar hiç de böyle değildi koca karı. Mum tuttururdu herkese. Anasını bile döverdi. Koca karı üzerine yürüyünce Mehmet Ali'nin anası başını korumakla yetinirdi. Başına vurulmamak koşuluyla dayak yemeye bir diyeceği yoktu sanki. Sanki gelinini dövmek en doğal hakkıydı koca karının. Ama bir gün Mehmet Ali ne yaptığını pek düşünmeden odunu kaptığı gibi üzerine yürümüştü. Koca karı gelinini bırakarak ona saldırırken kardeşleri yetişmişler, hep birden üstüne çullanmışlardı. Anaları şaşkınlıkla, korkuyla bir zaman onları izledikten sonra birdenbire her birini bir yana iterek kaynanasını ellerinden almış, upuzun yere uzatıp göğsüne oturarak bir eliyle kollarını tutmuş, bir eliyle de başını kaldırıp yere vurmuş, bayıltıncaya dek dövmüştü. Akşam koca karının karşısında da aynı yiğitliği göstermişti. Olanı biteni bir bir anlattıktan sonra bıçak gibi sert bir dille bundan böyle gerek anasının gerekse kendisinin fiskesine bile boyun eğmeyeceğini, vuracakları ilk fiskede 5 çocuğunun 5'ini de kasnak gibi boyunlarına geçirerek anasının evine gideceğini söylemişti. Bu bilenmiş istem karşısında Mehmet Ali'nin babası susmaktan başka çıkar yol bulamamış, susunca da ister istemez saltanatı karısına kaptırmıştı. Koca karı o gün bugün şimdiki yaşayışını sürdürürdü. İşte herkesten uzak bir köşede pinekler durur, bir sabah bir de akşam bakraçları alıp evin suyunu getirmekten başka bir iş de yapmazdı. Geri kalan zamanını belki de çocukluğundan beri süregelen bir alışkanlığın etkisiyle yıllardır bir tekini bile atmadığı eski çamaşırlarını, çoraplarını, harcamaya bir türlü kıyamadığı bozuk paralarını bohçalara, çıkınlara yerleştirmekle, açıp baştan saymakla, baştan düzeltip baştan yerleştirmekle geçirirdi. Evdekilerle ilişkileri son derece sınırlıydı artık. Oğlundan en küçük torununa dek herkese küsmüştü. O korkunç dayaktan bu yana torunlarını açıkça dövmeyi göze alamazdı ama en küçükler daha konuşmasını bile öğrenmeden koca karının yanına yaklaşına çimdiği basan amansız bir yaratık olduğunu öğrenir, ondan uzak dururlardı. Biraz büyüdükleri zaman korkularının yerini hor görü alır, koca karının yanına yaklaşmak şöyle dursun, yüzüne bile bakmazlardı. Meryem neden hor görmüyordu onu? Küçüklerin can düşmanı koca karı bir eski saygıyı belirtmek yerine sonsuz horgörülerini pekiştirmek için kendi adıyla adlandırdıkları Meryem'i hiç çimdiklememiş miydi? Nasıl başlamıştı dostlukları? Ne zaman başlamıştı? Yoksa bugün ilk kez mi korumuştu kocaları adaşını? Anası kahkahayla güldü. Ortak bir yaşam sürerdi onlar. İşte hep böyle gördüğü gibiydiler. Karanlık köşede birbirlerine yaslanıp otururlardı. Ne birbirleriyle konuştukları olurdu ne başkalarıyla. Uzak, ilgisiz, biraz da küçümser gözlerle ötekileri izleyip konuşmalarını dinlemekle yetinirlerdi. Hiç mi görmemişti? Allah Allah diye söylendi Mehmet Ali. Uykusu kaçtı o gece. Yatağında saatlerce bir o yana bir bu yana döndü durdu. Sonra birden akşamüstü 42. yağmurundan söz eden sesi duydu. Bacım, bacım, güzel bacım. Uyan hadi, uyan, gözünü seveyim. Sonra bir öpüşme duydu Mehmet Ali. Sonra aralıklı fısıltılar geldi kulağına. Bir şeyler anlamadı. Sonra karanlığa alışmış gözleri Büyük Meryem'in usulca yataktan kalktığını, yüklüğe gidip buradaki sayısız bohçalarından birini açarak içinde bir şeyler aradığını, aldıklarını uçkurunun arasına sıkıştırıp yatağına döndüğünü gördü. İşte yakaladım dedi içinden. Gerisi kendiliğinden gelir artık. Gene dinlemeye başladı. Fısıltıyla konuştukları için bütün söylediklerini anlamıyordu ama çoktandır üzerinde durdukları bir konuyu derinleştirdiklerini seziyordu. Konu derinleştikçe sesleri yükselmeye başladı. Mehmet Ali, Meryemlerin birbirlerine hep bacım dediklerini, her 3-4 bacımdan sonra da öpüştüklerini öğrendi. Konuşmalarının konusunu da kavruyordu şimdi. Her şey yoluna girince kaçacaklardı. Antep'e, belki Maraş'a, belki Adana'ya. Koca karı içini çekti. 200 bebeğimiz olmalı ki diye söylendi. 200 mü bacım dedi küçük Meryem. Evet güzelim, 200 en azından. O zaman iş tamam bacım. Üçüncü bacımı kullanmışlardı, öpüştüler. Sonra sesleri kesildi. Yarın erkenden kalkarım, anlarım işin aslını diye düşündü Mehmet Ali. Ama uyandığı zaman güneş ta tepeye dikilmişti. Meryemler evin suyunu getirip gezmeye çıkmışlar. Sonra gelmiş her zamanki köşelerinde pineklemeye başlamışlardı. Şimdi Meryem ninesini dizlerine yatırmış, başındaki bitleri kırıyordu, makineler gibi işliyordu parmakları. Mehmet Ali hayran kaldı. İn mi cin mi nedir bu kız anlayamadım dedi içinden. Anasına başı ağrıdığını, yatağını kaldırmamasını söyledi. Yemeğini yedikten sonra yalancıktan uykuya daldı. Meryemlerden başka hiç kimse kalmadı içeride. Çıt yoktu. Ama az sonra iki kardeşi girdi odaya. Girmeleriyle Meryemleri tekmelemeye başlamaları da bir oldu. Bir zamanlar anasının yaptığı gibi seslerini çıkarmadan başlarını korumakla yetindiler. Sonra gene açıldı kapı. Meryem'in ikizi geldi. Olanları şöyle bir izledikten sonra beklemedik bir şey yaptı. Meryemleri tekmeleyenleri tekmeledi. İlk gelenler Meryemleri döverken yakalanmaktan çok gürültü ederken yakalanmak korkusuyla dışarı çıktılar. O zaman Mükerrem beklenmedik bir şey daha yaptı. Bu kez de kendisi tekmeledi adaşları. Sonra zıplaya zıplaya uzaklaştı. Mehmet Ali şaşırdı. Bir titrek kuşku kımıldadı içinde. Öte geçelilerin her şeylerini öğreneceğim diye geceleri saatlerce kapıları, pencereleri dinlemesi, durmadan oraya buraya koşması boşunaydı belki. Belki ancak bir tek evi, bir tek insanı tanıyabilirdi. Belki bu da olanaksızdı. İşte örnek önündeydi. Önce kurtarıp sonra vuran çocuktu. Kendi kardeşiydi. Numarayı bırakarak kalkıp gitmeyi düşündü. Bu sırada Mükerrem geldi. Adaşların önüne dikildi. Birer sarı para attı eteklerine. Adaşlar koyunlarından üçer elma çıkarıp ona uzattılar. Mehmet Ali biraz olsun silkeledi kötümserliği. İnsanlar bütün de anlaşılmaz olmasa gerekti. Öğleyin erkeklere beşer, kızlara, kadınlara üçer elma dağıtıldığını biliyordu. Babasının keyiflik günlerinde erkeklerle onar, kızlara, kadınlara beşer kuruş dağıttığını da gene böyle bir gününde olduğunu biliyordu. Öyleyse Meryemler kim bilir ne zaman yaptıkları bir anlaşma gereğince meyvelerini Mükerrem'e satıyorlardı. Öyleyse kararları karardı, gideceklerdi. Kımıltısız yüzlerini bir gülümseme yaraladı. Paralarını uçkurlarının arasına sıkıştırdılar. Koca karı çarşafını aldı, dışarıya çıktılar. Mehmet Ali giyinmeye başladı hemen. Adaşların izini bulduğu zaman bahçeler arasındaki ince yoldaydılar. Sonra garipliğin sol yanından dağa tırmanmaya başladılar. Mehmet Ali görünmemek için uzaktan dolaşıp geldi. Bunun için yaptıklarını rahatça izlemesine el verebilecek bir kaya dibi bulduğu zaman kanter içindeydi ama gönlü rahattı. İşte koca karı dik bir kayanın gölgesine oturmuş, özene bezene bir şeyler dikiyor, torunu da hayranlıkla ona bakıyordu. Ne olabilir ki dedi içinden, bir yanıt bulamadı. Sonra geceyi anımsadı birden. Bebeklere giysi mi dikiyorlar diye söylendi. Hangi bebeklere? Kalktı, usul usul geriledi. Meryemlerin kendisini göremeyecekleri bir yere gelince var hızıyla koşmaya başladı. Adaşların dağda dikiş diktikleri, anasıyla kardeşlerinin de dışarıda güneşlendikleri bir sırada eve girdi. Belki ninesinin saltanat günlerinden kalma bir korku, belki de bir tür tiksinti yüzünden hiç kimsenin el sürmediği sayısız bohçalardan birini açtı. Bir sürü çaput bebek saçıldı önüne. Nime deli irkildi. Dümdüz, toparlak bacaklı, ayaksız, yuvarlak gözlü, al yanaklı, tombul bebeklerdi hepsi de. Toparlak yüzleri, dağınık saçlarıyla çocuk resimlerini andırıyorlardı. Ama ihtiyar bebeklerdi hepsi de. Neden söyleyemezdi ama böyleydi işte. Her yanlarından bir eskilik, bir yaşlılık akıyordu bu bebeklerin. Çok eski çağlardan kalmışlardı sanki. Çok eski çağlarda ölmüşler de görülmedik bir rastlantı sonucu oldukları gibi kalmışlardı. Hiç kuşkusuz yoktu Mehmet Ali'nin. Çocuklar bu bebekleri istemezlerdi. Nedenli renkli, nedenli tombul olurlarsa olsunlar, çocuklar korkardı bu bebeklerden. Meryemlerin emekleri boşunaydı. Öyle ya, iyi biliyordu şimdi. Bunları satarak geçineceklerdi gurbette. Başka hazırlıkları da olmalıydı. Mehmet Ali meyvelerini sattıklarını görmüştü. Herhangi bir şey aldıklarını da görmemişti. Bohçalarını araştırdı, tek kuruş bulamadı. Ama o günün gecesi usulca yataklarından kalkarak odadan çıktıklarını gördü. Hemen sonra arkalarından gitti. Kilerin kapısının aralıklarından bir solgun ışık sızıyordu. Gözünü anahtar deliğine yapıştırdı. Tam karşıda yıllardır kullanılmayan ocağın önünde meryemler çömelmişlerdi. Lamba bacısının elindeydi. Ninesi ocağın içine, çevresine yığılmış nesneleri kaldırıyordu. Mehmet Ali yatağına dönüp kendi sırasını bekledi. Adaşlar uyuduktan sonra lambayı alıp kilere gitti. Ocağın önündeki kırık kalburları, delik tencereleri bir bir kaldırdı. Sonra hiç duralamadan sol yandaki isli kerpici geriye itti. Ortaya çıkan çukurda bulduğu çıkıntıyı çözdü. 5 kuruşlarla, 10 kuruşlarla, 100 paralarla doluydu. Sağdaki kerpici de itti. Buradaki çıkın çok daha büyüktü. Burada 10'luklar, 5'likler, 25'likler ne zamandır geçmez olmuş, turalı paralarla karışıktı. Koca karının torbası. Mehmet Ali kala kaldı öylece, yutkundu. Meryem'in dertli türküsünü dinlerken de böyle olmuştu. Ama her zamanki Mehmet Ali olmak istedi. Küçük çıkındaki bütün paraları iç gömleğinin eteğine doldurdu. Sonra çok mu fazla oldu nedir, bir avucunu da büyük çıkına boşalttı. Küçük çıkından başka her şeyi yerli yerine koyarak kilerden çıktı. Erken erken gelip bizi bulduğu zaman 2 cevide doluydu. Önüne boşalttı. Değerlerine göre ayırıp bir bir saydıktan sonra yüzünü buruşturdu. Hay Allah, 10 lira bile tutmuyor diye humurdandı. Gidip bir kahveye oturduk, sigara, çay, gazoz içtik. 1-2 saatte erittik paraları. Belki de tam bu sırada bomboş çıkının önünde adaşlar şaşkın bir yıkılmışlıkla birbirlerine baktılar. Sonra küçük Meryem kalkıp kapıya koştu birdenbire. Adaşı ardından seyitti. Yanına geldiği zaman küçük bacı öbür köşeye kaçtı. Sessiz, şaşkın, küskün bir kovalamacadır başladı böylece. Küçük bacı yalvararak kendisini kovalayan bakışlara bir tek sözcükle bile karşılık vermedi ama en yakınınca aldatıldığından hiç kuşkusu olmadığını açıkça belli etti. Bunun için gecenin ilerlemiş saatlerinde adaşı boynuna sarıldıkça o sıyrılmaya çalıştı. Adaşı en candan sesiyle "Bacım, bacım, küçük bacı" dedikçe küçük bacı biraz daha öteye kaydı. Sonra kalktı, Mükerrem'le Mustafa'nın yatağına sokuldu. Ertesi gece aynı saatlerde Mehmet Ali bir ağıtla uyandı. Ninesi çocuklar gibi yutkuna yutkuna ağlıyordu. Sonra boğuk, hıçkırıksı bir sesle "Bacım, güzel bacım" diye başladı. "Bacım, ilkin senin gibi bir oda, küçücük mücücük, bir de yanına sonra, sonra bir daha, bir de üstüne, tamam mı? Ama senin çocukların canımı sıkarlarsa, ben de onları döversem, sen de bana kızarsan, bacım, bacım." Mehmet Ali öpüşmenin tam sırası. Bu kaçıncı bacım diye düşündü. Ama öpüşmek şöyle dursun, bacısının doğrulduğunu, kollarının üzerinde sürüklenerek kardeşlerinin yatağına doğru doğru ilerlediğini gördü. Beklenmedik bir şey oldu bu sırada. Büyük Meryem torununun arkasından seyirterek bir eliyle saçlarını kavradı, bir eliyle de kalçasını çimdiklemeye başladı. Küçük Meryem hiç sesini çıkarmadan sıyrılıp gitti. Ama ertesi gün kardeşleri ninesini tekmelerken bir tekme de o savurdu. Üstelik kendisine hiçbir zaman yüz vermemiş olan kardeşlerinin ardından giderek onlarla birlikte sokağa çıktı. Her şey tersine dönmüştü işte ya da düzelmişti. Küçük bacı yeni bir yaşamın eşiğindeydi. Bu yeni yaşamda en büyük yeri anasına, babasına, kardeşlerine verecekti. Belliydi. Kardeşlerinin oyunlarına katılmayı şimdilik göze alamıyordu ama gittikçe daha yakından izliyordu onları. Şakalarına gülüyordu. Akşam da yemeği 80'lik adaşıyla yemek hiç hoşuna gitmedi. Karşılıklı birkaç lokmadan sonra dop dolu pilav tabağını ninesinin önünden çekip bacaklarının arasına aldı, hızlı hızlı atıştırmaya başladı. Ninesi yaklaşmak istedi ama uzanan eline kaşıkla vurulunca aç kalmaya boyun eğerek geriye çekildi. Açlığa bir zaman için boyun eğse bile yatağından vazgeçemezdi. Gelinlik yatağıydı. Herkes uyuyup da küçük bacı kendisini itmeye başladığı zaman direnmekte kararlıydı. Gene de alttan aldı. Ayak uçlu, baş uçlu yatalım bacım dedi yalvarır gibi. Ama o alttan alınca küçük bacı büsbütün yüreklendi. İtti, tekmeledi, çimdikledi. Bunun üzerine o da kükredi. Bir çarpışmadır başladı. Mehmet Ali'nin anası uyandı. Ne oluyor diye bağırdı. Sonra sanki her ikisi de çok yaramaz birer çocukmuş gibi "Gece de mi rahat yok sizden?" diye ekledi. Büyük Meryem hüngür hüngür ağlamaya başladı o zaman. "Kızın beni yatağımdan kovuyor." dedi. "Benim gelin yatağımdan." Mehmet Ali'nin anası öfkeyle kalktı. Meryem'i kolundan sürükleyerek eşiğe getirdi. "İşte burada yatacaksın, ne terek?" dedi. O da yenilgiye boyun eğdi ister istemez. Kuru yerde yattı. Ama ertesi sabah gözlerinde acayip bir parıltı vardı. Belliydi. Bir şeyler yapacaktı. 3 gündür yapamadığını yapmakla başladı işe. Ninesi bakraçları alıp çeşmenin yolunu tutunca eski günlerdeki gibi ardından gitti. Dönüşte de ardındaydı gene. O eski, o sadık köpek yürüyüşüyle geliyordu. Sanki bir şeycikler değişmemişti. Ne var ki tam kapının önünde birdenbire ileriye fırlayarak bakraçlara birer avuç toprak attı. Büyük Meryem bu da eski bir alışkanlıkmışçasına tek sözcük söylemeden suları yere boşalttı, çeşmenin yolunu tuttu yeniden. Mehmet Ali'nin anası kasıklarını tuta tuta gülüyordu. Ne oldu bunlara dedi. Kedi köpeğe döndüler. Ne oldu böyle? Mehmet Ali karşılık vermedi. Güçlükle uzaklaşan ninesine bakıyordu. Ninem ne kadar yaşlanmış diyordu içinden. Nasıl taşıyabiliyor bu kadar suyu? Nasıl yaşayabiliyor? İşte gene geliyordu. Yıkılmamak, belki de ölmemek için dişlerini sıkar gibi. Evet, böyle. Mehmet Ali kolay kolay yanılmazdı. Kapıyı aralayarak geçmek istediği sırada Meryem birdenbire karşısında belirip bakraçlara gene toprak atınca ninesi yere yığıldı. Ne diyeyim bacım dedi sayıklar gibi. Ne diyeyim? Bana dönesin başka ne diyeyim? Meryem geriye çekildi. Bu kez de taşlamaya başladı adaşını. Yaptıkları yetmemiş gibi anası kahkahalarla gülerken Mehmet Ali ninesinin birdenbire kalktığını merdivenden umulmadık bir güçle yukarıya çıkarak hışımla içeriye daldığını gördü, dona kaldı. Kendisini toplayıp da ardından odaya girdiği zaman yüklükteki bütün yatakları indirip alttan bohçaları çıkarmıştı ninesi. Birer birer açıyordu şimdi bohçaları. Açtıkça sürü sürü bebekler saçılıyordu. Hepsini yere döktükten sonra üçer beşer pencereden sokağa fırlatmaya başladı. Mehmet Ali hiçbir şey düşünemez oldu. Öbür pencereye oturdu. İhtiyar bebeklerin tozlar arasında yuvarlanışına baktı. Aşağıda çocuklar toplanmıştı. Gittikçe de çoğalıyorlardı. Şaşkın şaşkın bakıyor, bebeklerin çevresinde toplanıyorlardı. Biri ileriye fırladı. Havada yakaladı bir bebeği. Sonra bütün çocuklar yerdeki bebeklerin üzerine üşüştüler. Birkaç dakika sonra ne bir bebek kaldı ne de bir çocuk. Mehmet Ali pencereden kalktı. Anası yerde upuzun yatan ninesinin sapsarı yüzünü okşuyordu. Ninenin halihal değil, yatağını yap dedi. Mehmet Ali karmakarışık olmuş yataklar arasından ninesinin döşeğini çekti. Her zamanki yerine götürürken anası durdurdu. Oraya değil şuraya, babanın yatağının yerine. Kadının hali hal değil dedi. Gerçekten de bir korkunç ateş içinde her yanı seyiriyor, tere batmış, sapsarı yüzünde gözlerinin karası zor görünüyordu. Mehmet Ali ayakkabılarını giyip çıktı. Meryem'in konuşmasını ilk duyduğu günkü gibi nereye gittiğini bilmeden yürürken duvar diklerinde sürü sürü çaput bebekler gördü. O ihtiyar bebekleri, kedi ölüleri gibi tozlar içinde upuzun uzanmış yatıyorlardı. Çocuklar çok yaşlı, çok çirkin diye mi atmışlardı bebekleri, yoksa içlerine sinen yıllanmış umut yükünün ağırlığına dayanamadıkları için mi? Sorusunun beyninde biçimlenmesine zaman kalmadan Mehmet Ali gözlerinin yaşardığını duydu. Daha birkaç gün önce Meryemlerin iki büyük dost olarak yürüdüklerini gördüğü incecik yoldan geçerek dağın eteğine geldi. Gücü tükeninceye dek tırmandı. Dönüp de ardına baktığı zaman öte geçeyi küçücük gördü. Bir kayanın dibine attı kendini, hıçkırmaya başladı. Akşamüstü eve döndüğü zaman genç bir hafız ninesinin başucunda Kur'an okuyordu. Kardeşlerinin her biri bir köşeye büzülmüştü, ağlıyorlardı. Anası da babası da ağlıyordu. İyice yaklaşan ölüm her şeyi değiştirmişti. Gözleriyle Meryem'i aradı. Gene eski yerindeydi o. Suratı asıktı ama ağlamıyordu. Bir iki adım ilerleyince ailede ağlamayan birinin daha bulunduğunu gördü. Ninesi ateşler içinde çırpınırken hırıl hırıl bir türkü söylüyordu. Meryem'in örtmede söylediği türküyü. Mehmet Ali anasına baktı. Anası gözlerini kuruladı. Yarım saattir hep böyle türkü söylüyor, hep bu türküyü söylüyor dedi. Sonra azıcık durakladığını görünce elini büyük Meryem'in alnına bastırdı. Üzerine doğru eğildi. Ana bak, Mehmet Ali de geldi. Mehmet Ali'yi seversin, ona da hakkını helal et dedi. Ninesinin çırpılması geçer gibi oldu. Oldukça anlaşılır bir sesle, helal olsun, Mehmet Ali'me hakkım helal diye kekeledi. Anası bir daha sildi gözlerini. Talihim varmış dedi. Kimine ediyor, kimine etmiyor. Mustafa'ya helal etmedi. Gene eğildi kaynanasının kulağına. Ana, kız ana, Mustafa'ya hakkını helal etmeyecek misin diye seslendi. Mehmet Ali ninesinin yüzünü buruşturarak iki hırıltı arasında helal ya, Mustafa'ma da helal diye inlediğini duydu. Sonra birdenbire Mustafa'nın kendini yerden yere attığını, haykıra haykıra ağladığını gördü. Anlıyordu şimdi Mehmet Ali. Çoktandır sürüyordu bu iş. Bir sözde borçtan kurtulanlar, bunu hiç de hak etmediklerini düşündüklerinden midir nedir, haykıra haykıra ağlamaya başlıyor, ötekileri de kendilerine uyduruyorlardı. Mehmet Ali her zaman unutulanı da borçtan kurtarmak istedi. Nine Meryem'e de helal et hakkını diye seslendi ninesinin kulağına. Hiç beklemediği bir şey oldu o zaman. Ninesi en duru sesiyle Meryem'in ağzına diye başladı. Arkasını da getirdi. Sonra türkü söyler gibi hep aynı sözü yineledi Meryem'in ağzına. Hafız suratını asarak Kur'an okumayı bıraktı. Haykırmalar, hıçkırmalar da kesildi hemen sonra. Yavaş yavaş gülümsemeye, sonra basbayağı gülmeye başladı herkes. Her şey tersine dönmüştü bir kez daha ya da düzelmişti. Şimdi evin en küçük çocuğunun ilk kekelemelerini de sevinçle izleyen bir mutlu aile oluvermişlerdi. Ama Mehmet Ali yanında birinin soluduğunu duydu. Bakmadan anladı kim olduğunu. Elini aradı, tuttu. O zaman kucağında bir ihtiyar bebekle kucağına atıldı Meryem. Başını göğsüne yaslayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bir yandan da var gücüyle elini sıkıyor, bayağı acıtıyordu. Bu kız başka türlü bir şey diye düşündü Mehmet Ali.